Herkese merhabalar. Tavu tematiğin ikinci bölümünde bu kez mutlu bir haberle, mutlu bir konunun, güzel bir konunun konuşulacağı Tavu tematik yayınıyla beraberiz. Bugün 2020-2021 sezonu Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i yarım kalan işin tamamlanışını konuşacağız. Ben Semih, yine Okan ve Furkan'la birlikteyiz. Evet, nasılsınız beyler? Mutlusunuz diye tahmin ediyorum. Ziyadesiyle
gayet mutluyuz. Özellikle sevdiğimiz kişilerin başarısını, takdir ettiğimiz kişilerin başarısını görmek, güzel hikayeler yazdığını görmek bizi mutlu etti açıkçası dün akşam.
Evet, ama zaten yani Ergin Ataman'a ve Efes'teki oyunculara olan hislerimizden de bağımsız olarak en çok hak edenin kazandığı durumlar insanın içindeki adalet duygusuna da son derece hitap eden, onu da
Tabii.
tatmin eden bir yönde gelişiyor. Bu bakımdan da bence Efes'in galibiyeti ülkedeki mutsuz azınlık hariç hemen herkesi mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Ben çok kısa aslında Efes'in bugününe dair, yani bugüne gelene kadar geçtiği aşamalara dair çok kısa bir sezon özeti yapıp konuyu, sözü size bırakacağım. Şimdi Efes aslında geçen sene de pandemi arası verilene kadar Euroleague'e çok çok iyi götürüyordu Euroleague'i ve geçen sene özellikle normal sezon ilk 3-4 haftasından sonra herkesin bir anda favorisi haline gelmişti 2019-2020 Euroleague şampiyonluğu için. Fakat pandemi girdi. Orada NBA tarzı bir bubble'la işler halledilemediği için sezon tamamlanmadı ve böylece aslında özellikle büyük yatırım yapmış ve belli bir seviyenin üzerine çıkmış bütün takımlar için oradan bir geri adım atılmak zorunda kaldı. Çünkü o yoğunluğu 2 sene koruyamazsınız. Yani basketbol gibi playoff üzerinden giden takımların şampiyonluğu yıla değil daha ziyade playoff ve eleme zamanına yayıldığında orada yükseldiğinde bir anlam ifade eden formlardan oluşur. Ve Efes'te geçen sene Real Madrid gibi, CSKA gibi geçen sene bulunduğu basketbol seviyesinden bir adım geri atmak zorunda kaldı aslında bu seneye başlarken. Kaldı ki bu durumu da özellikle Euroleague normal sezonunun ilk 4-5 haftasında gördük. Yani ilk yanlış hatırlamıyorsam ilk 10 hafta geçildiğinde Bayern Münih liderdi Euroleague'de. Ve Euroleague'in doğal favorisi olan işte CSKA Moskova, Real Madrid, Barcelona, Efes, Fenerbahçe gibi çok büyük yatırımlarla çok kaliteli kadrolara sahip olan takımların normal sezon başlangıcında aslında biraz problem yaşadığını ve sürpriz mağlubiyetler aldığını gördük. Mesela Maccabi'ye kaybetti Real Madrid kendi evinde falan. Sonra yavaş yavaş bu takımlar tekrardan onları büyük yapan, onları kaliteli yapan ve onları Final Four favorisi haline getiren formlarını Fenerbahçe hariç buldular. Fenerbahçe yıl boyunca çok sallantılıydı form olarak. Fakat diğer takımlar yavaş yavaş formlarını buldular ve kendilerini bir şekilde çeyrek finale, elemelerin ilk turuna attılar. Burada da kadro genişliği bakımından en önde olan 3 takım Barcelona, CSKA ve Anadolu Efes normal sezonu ilk 3'te bitirdi. 4. sırada Olimpia Milano vardı. 5'te Bayern vardı. 6 Real Madrid, 7 Fenerbahçe, 8 Zenit oldu. Ve böylece çeyrek final eşleşmelerde Barcelona Zenit, CSKA Fenerbahçe, Anadolu Efes Real Madrid, Olimpia Milano Bayern şeklinde gerçekleşti. Şimdi normal şartlar altında aslında çeyrek finallerde takımlar arasında sadece Armani Milano ile Bayern arasında çok ciddi bir rekabet olacağı öngörülüyordu. Özellikle bu takımların sezonu bitirirken ki form düzeyleri Barcelona, CSKA ve Efes'i rakipleri karşısında ciddi anlamda favori konumda düşünmemizi sağlıyordu. Fakat enteresandır, CSKA Moskova Fenerbahçe serisi hariç bütün seriler 5 maçta bitti. Ve gerçekten çok çekişmeli playoff serileri yaşandı. Ve en nihayetinde de Anadolu Efes CSKA ile Barcelona'da Milano ile Final Four'da eşleşti. Şimdi tabii ki konumuz Efes'in şampiyonluğu ama diğer serilere değinmek isterseniz de elbette gayet güzel olur. Fakat bu Efes'in özellikle son çeyreklerde kontak kapatmalı çeyrek final zaferinden başlayarak nasıl değerlendirirsiniz Efes'in Euroleague sezonunu, Okan?
Çok güzel bir noktaya dokundun Semih. Kontak kapatma olayı dün
maçı izlerken de beraber bunu konuşuyorduk. Şu Real Madrid maçlarından ilk iki maç sonrasında kaybettikleri iki maçta, hatta son maçta da belli bir oranda bu kontak kapatma olayı oldu. Yani takım bayağı tıkır tıkır işleyen bir düzenden bir anda artık buna konsantrasyon kaybı mı dersiniz, galibiyetin getirdiği bir rehavet mi dersiniz bilmiyorum ama ne diye adlandırmamız gerek onu bilmiyorum. Fakat takımda bir enerji düşüklüğü oluyordu. Ve iki maç öyle kaybettiler. Dün Ergin Ataman da söyledi, hani umutsuzluğa düştüğüm tek an o Real Madrid maçıydı diye. Beşinci maçın son üç dakikasıydı diye. Yani orada da bir enerji düşüşü yaşadılar. Aynı şekilde Ceska maçında Final Four'da bir yine ufaktan bir kontak kapatmalar oldu takımda, bir kırılganlık. Dün de bu kontak kapatmayı sağ olsunlar sadece ilk çeyrekte yaptılar. Ondan sonra takım biraz kendine geldi, topladı. Yani bir konsantrasyon kaybı yaşıyorlar. Evet öyle diyebiliriz ama Efes'in kadrosuna baktığımız zaman oyuncuların yaşlarının da ilerlediğini görüyoruz. Yani Simon 30 üstü. Aynı şekilde Dunstan 30 üstü. Yani sizin iskelet olarak koyduğunuz oyuncular hep 30 üstü ve belli bir seviyede bu oyuncular peş peşe maç yapa yapa ister istemez fiziksel yorgunlukları, yıpranmaları daha da fazla olabiliyor. Konsantrasyon kaybı, enerji düşüklüğü derken fiziksel olarak yıpranmaların da pandeminin de getirdiği tabii olumsuzluklar var. Bunun sirayeti olarak görüyorum.
Bu noktada belki şöyle bir pası atmam lazım Furkan'a. Efes normal sezon maçlarını bir kenara bırakırsak çeyrek finalde 5, Final Four ve final turuyla beraber 7 maç oynadı. Toplamda 28 çeyrek maç yaptı rakipleriyle ve bu rakipler de işte Real Madrid, CSKA, Barcelona. Yani normal şartlar altında zaten Final Four adayı, Final Four doğal adayı 5-6 takımdan 3'üyle Efes oynadı. Bir tanesi kendisi zaten. Ve bu 28 çeyreğin 22-23 tanesinde falan rakiplerinden çok üstün, en azından bir tık, bir kafa daha üstte bir takım gibi görünmesine rağmen neden bu kadar zorlandı sence Furkan?
Abi ben burada Okan abiye katılıyorum. Yani bu kadar zor bir şekilde en azından kontak kapatmaların, enerji düşüşlerinin sebeplerinin bence en önünde takımın yüksek yaş ortalaması, işte Kronos Lassimon 35 yaşında, Bryant Dunstan 36 yaşında, Singleton 32 yaşında, Tibor Plyce 32 yaşında, Kasım doğumlu gerçi yani 89 Kasım doğumlu, Larkin ve Micić biraz düşürüyor o yaş ortalamasını ama birisi de 28, birisi 29 yaşında.
Yine James Anderson da 30 üstü.
Evet, James Anderson da 30 üstü. Yani takımın genel yaş ortalaması üstün, bir de yüksek. Bir de yani bu takım 30 maç oynadı ligde. Üstüne playofflar başladı. Yani son 40 gün içerisinde 16 maça çıkmış bu takım. Yani dünkü maçla beraber 40 günde 16 maç.
5 günde 2 maç ortalaması.
5 günde 2 maç ortalaması. Biz burada NBA standartlarından bahsediyoruz bir yerde. Fikstür yoğunluğu olarak öyle söyleyeyim. Yani bir de özellikle bunların çoğunluğunun Euroleague maçının olması hasebiyle, ki yani şöyle söyleyelim. Real Madrid 5 maç, işte ondan sonra gelen Final Four, yani yarısı neredeyse Euroleague maçı olunca mecburen süreler, önemli oyuncuların takımda aldığı süreler artıyor. Bir yerde rotasyon yapma sıkıntısı da mevcut oluyor ki aslında Ergin Hoca daha çok dar rotasyonları seven, dar rotasyonlardan verim almasını bilen bir hoca ki yani bunu özellikle işte son 10 yılda Beşiktaş'ta gördük, Galatasaray'daki özellikle 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında bunu çok gördük. Dar rotasyonlarla sonuca gitmeyi çok iyi bilen bir hoca ama bir yerde de artık sezonun yorgunluğu üzerine binince, üstüne bir de geçen sezonun artık bir hayal kırıklığı diyelim, onun da baskısı var çünkü. Bence burada biraz Efes'in bocalamasına sebep oldu. Ama şöyle de söylemek lazım. Bundan 3 ay önce, hatta 4 ay önce Efes artık sezona çok da iyi başlayamamıştı açıkçası ama biraz durumu toparladığında Ergin Ataman çıkıp cesur bir açıklamada bulunmuştu. Yani oyun olarak, seviye olarak geçen sezonda önündeyiz diye. Bu aslında takımın nasıl diyeyim, bir gaz fişeği oldu ve hani gerçekten takıma büyük bir özgüven getirdi bir yerde. Bence bunun da çok büyük etkisi var ama Okan abim de dediği gibi bu yaş ortalamasının yüksek olması, yani çünkü dün Vasilije Micić 36 dakika oynadı, yani playoff ortalaması da herhalde 36 dakika falan civarındadır. Larkin de aynı şekilde. Kurnos Lassimo da aynı şekilde. Yani saydığımız oyuncuların hepsi, yani Plyce'dan bahsediyoruz. Plyce uzun bir oyuncu ve hani çok fazla dakika alamıyor ki, yani kendisinin o fiziksel durumu sebebiyle, bir de üstüne sakatlandı. Bunların etkisinin olduğu yerde bence Efes'in bu tip kayıpları, enerji düşüşleri bence biraz normal, ama hani şundan da bahsedebiliriz. Her takım düşebilir, her takım enerji olarak, tempo olarak geriye düşebilir. Rakip oyunun kontrolünü ele alabilir, ama Efes buralarda biraz daha fazla tavizkar davrandı rakibine karşı. Ama o kadar da kusur kadı kızında da oldu diyelim. Benim bu konuda hani Efes'in en azından bu son çeyreklerde, bu maçın bazı bölümlerinde yaşadığı düşüşlere örnek olarak verebileceğim şeyler bunlar.
Peki Okan, o zaman sana sorayım bu soruyu. Furkan normal olduğunu söyledi. Sence Efes'in bu sezon özellikle büyük maçların kırılma anlarında maçı bir türlü kapatamaması ve çok büyük sayı farklarından rakibin geri dönmesine müsaade etmesi temel olarak nereden kaynaklandı? Bir coaching hatası mı, oyuncu profili mi, oyuncuların yaşları mı, yoksa oyunun oynanma biçimi ve rakiplerin bir takım saha içi başarıları mı bunlara sebep oldu?
Ya bu saydıklarının hepsini bunun içine ekleyebiliriz. Bu olaya maç maç bakmak lazım. Mesela Ceska maçında tek başına bir Clyburn'un deliciliği, Hackett'la beraber Clyburn'un deliciliğiyle maç gidiyordu. Yani Efes'in savunma olarak bir zafiyeti var. Bunu dün aynı şekilde yine konuşurken de söyledik. Efes savunmada yumuşak kalıyor. İşte savunma reboundlarında aktif değil. Dün Barcelona'ya çok fazla rebound verdi mesela.
17 hücum reboundu verdi Barcelona'ya.
Dün bu arada bunun sebebi de bence şu. Ben çok güzel bir nokta. Hemen şunu ekleyeyim. Efes sahaya aynı zamanda hücumda da tehditkar olabilen bir savunma kilidi atamıyor oyuncu olarak. Ne evet. Doğuş Balbay ne Anderson bu profilde oyuncular değiller.
Yani Efes'in elinde o profilde oyuncu var mı bilmiyorum. Yok bence.
Yok. Bir Nikita Kurbanov yok mesela.
Ya şunu da söyleyeyim bir parantez için. Efes'in açık sahada yani bir fast break kovalayacak tek oyuncusu var. Yani ne Vasilije Micić'le ne Simon'la ne de başka bir oyuncuyla siz fast break kovalayamazsınız. Bir tek Larkin var. Yani dünkü maçta da çok fazla böyle geçiş, yani saha hücumları denendi. Çok fazla fast break aslında, hani fırsatı geldi ama hep frene basmak durumunda kaldı. Bu yönden de bir eksikliği vardı Efes'in. Yani aslında yani Semih abinin dediği de şu doğru. Hem savunma kilidi olarak sahaya atılabilecek hem de en azından hücuma katkı sağlayabilecek bir en azından kısa forveti yok. Hani Kurnos Lassimo çok büyük bir zeka, çok büyük bir tecrübe. Ama hani o fiziksel sıkıntısı aynı zamanda biraz da bu savunma kilidine olmamasına sebep oldu diyebilirim.
Mesela dün Barcelona'nın en öne çıkan oyuncusu kim?
Brandon Davis bence.
Brandon Davis bence, bir de Corey Higgins.
Evet, evet.
Corey Higgins ne yaptı? Topu aldı, yere vurdu, hep ortadan delmeye çalıştı. Ve bunun çoğunda da başarılı oldu. Yani evet. Efes'in zayıf karnı bu. Savunmada dediğimiz gibi fizik tabii olarak güçlü duramıyorlar. Fizik olarak yapışamıyorlar. Ya bunun nedeni de işte yaş ortalamasının yüksek olması, takımın iki günde bir maça çıkması, yerleşim hataları, işte coaching de sayabiliriz. 20'den maç geliyor vesaire. İşte yerinde mola almadı denir, o denir, bu denir. Yani hepsini bir araya koyabiliriz ama hepsini maç maç olarak sadece değerlendirebiliriz. Yani başlıca evet temel sebebi şudur demek çok kolay değil.
Bence burada yine de birinci sıradaki temel sorun aslında kadronun yapısı. Yine de. Ben de kendi görüşümü söyleyeyim. Hı-hı. Yani şimdi şunu söyledik. Evet, Efes'in sahaya oyuncu kilidi olarak atabileceği bir oyuncusu yok. Yani hem şutu tehditkar olan ya da fast break'te kullar koşabilen ya da
yani
ciddi anlamda delici olabilen.
Yani falan yok.
Evet. Yani şimdi Nikita Kurbanov diyorum ben ona. Böyle hani sahaya atarsın. Fiziği koyar böyle ayı boğan gibi. Herkes de boğuşur. Baskıyı yönetir. Boş şut gelirse de atar. Şimdi böyle bir oyuncusu yok. James Anderson eğer biraz istikrar şut sokabiliyor olsa belki bu rolü oynayabilirdi. Fakat sadece dış oyuncular ve kanatlar için geçerli olan bir durum değil bu. Efes'in aynı zamanda çember koruyucusu da yok aslında.
Evet.
Tabii.
Baktığımız zaman. Yani şimdi Bryant Dawson Euroleague'de yanlış bilmiyorsam iki kere falan yılın savunmacısı seçilmiş bir adam. Fakat
evet, iki
hiç
kere.
Oralarda değil. Şu an hiç oralarda değil.
Çok uzak yani oralarda.
Bryant Dunstan'ı yapan kaldı ki zaten dün de aslında biraz zorunluluktan dakika aldı. Eğer Sertaç faul problemine girmese ya da Tibor sakatlanmasa ben Dunstan'ın 5 dakikadan fazla alacağını zannetmiyorum. Şimdi yani maksimumda 10-12 dakika falan almıştır diye tahmin ediyorum. Zaten dünkü maçta da. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bana kalırsa burada Efes'in temel problemi bu özellikle geri dönüşlerde tam olarak sizin söylediğiniz enerji sorunu. Yani kadronun yaş profili, kadroda mesela şimdi dün Barcelona'ya bakıyoruz. Barcelona'da mesela kim vardı? Neydi o çocuğun adı? 9 numara. Bolsonaro neydi? Bolsonaro şey Brezilya'nın başkanı.
Brezilya'nın devlet başkanı.
Bolmaro. Kaç yaşında abi bu çocuk? 20'nin altında olması lazım. Ha. Mesela şimdi Efes'in böyle genç ve enerjik bir yıldızı yok. Tam tersine Barcelona'nın ise işte Abrines'i var, Bolmaro'su var, Kuriç'i var. Bunların hepsi henüz kariyerlerine zirveye çıkmamış genç yıldızlar. Şimdi mesela Efes'in öyle bir yıldızı yok yani. Burhan Tuncer falan oralarda değil şu anda. Dolayısıyla aslında Efes aynı zamanda kariyer olgunluğunu aşaması ulaşmış. Hatta bir kısmı da en azından yarısı da kariyerin en iyi dönemi geride kalmış oyuncularla kazandı bu şampiyonluğu. Dolayısıyla aslında büyük ihtimalle mevcut eldeki kadronun da son kullanma tarihine yakınız bir yerde. Bana kalırsa Efes'in genel olarak kadro, yaş profili ve yani hem oyuncu profilleri hem de bu oyuncuların yaşları ve enerji durumları gerçekten çok etkili oldu. Fakat yine de şunu kendime açıklamakta zorlanıyorum. Yani Real Madrid serisinin özellikle yani benim gerçekten Real Madrid son maçı kadar hiç ya galiba bu sene de olmayacak diye düşündüğüm bir an olmadı. CSKA maçında daha rahattım. CSKA'nın net bir atıcısı olmadığı için daha rahattım. Mesela Mike James olsaydı kadroda CSKA maçında da o korkuyu hissedebilirdim.
Yani son ama, topu Hillard kullandı mesela orada.
Ha, ama mesela şey maçında Barcelona maçında özür dilerim Barcelona diyorum. Real Madrid'in 5. maçında bunu çok net hissettim ve ben şunu çok anlayamıyorum. İlk iki maçında 20-22 sayılarla kazandığın bir takımla 3. maçta da yaklaşık o civarlarda bir farklı öne geçtikten sonra bu maç nasıl kapatılamaz? Yani şimdi mesela Efes'in yaşadığı sorunların temelinde ne var diyoruz? İşte oyuncuların yaşları ileri ve bunlar daha ziyade oyun zekalarıyla oynayan oyuncular. Yani hiçbiri böyle olağanüstü atletler, olağanüstü şütörler falan yok kadroda. Eğer Larkin'de o gün kaygı bozukluğu yaşıyorsa. Yani Misic falan olağanüstü bir şütör değil. Tamam çok iyi attı bu Final Four'da falan ama öyle bir oyuncu değil yani aslında. Misic sana 25 sayı ortalamayla alsın diye alabileceğin bir oyuncu değil. Bunu yapması gereken oyuncu Larkin ki o da orada değildi. Fakat şunu biliyoruz. Şimdi bu yaş profili evet belli enerji sorunları yaşasa da bunun tam ters simetriğinde de aynı zamanda çok tecrübeli, kriz anlarında çok sakin kalabilen ve zekalarıyla oynayan oyuncular. Yani mental olarak hiçbir takım Efes'e yakın bile değildi bu sene Real Madrid hariç belki. Tabii. Benim anlayamadığım burada şu. Buradan pası Furkan'a atacağım o şekilde. Hı hı. Yani nasıl oldu da bu kadar tecrübeli ve bu kadar zeki bir takım bu kadar büyük bir tırnak içinde söyleyelim basiret bağlanması yaşadı?
Abi bence yani az önce dediğim gibi burada bir baskıyı kaldıramama durumu oluşmuş olabilir. Yani bu oyuncular tabii işte Larkin'i, Dunstan'ı, hani Dunstan daha önce Euroleague kaldırmış bir oyuncu sonuçta. İki kez yılın savunmacısı seçilmiş bir oyuncu ama bazı oyuncular da henüz bu seviyeleri daha önce hani en azından Efes öncesinde çok fazla yaşamamış isimler. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. İkincisi de biraz da hani coaching'den de kaynaklanıyor olabilir. Yani Ergin Hoca'nın hani biraz da bu Real Madrid serisinden hani ikinci maçtan sonra çünkü iki maçı da nereden baksanız 25 sayı ortalamayla eze eze yenmişsiniz. 90 sayı atmışsınız iki maçta da. İşte rakipten 70 sayı bile yememişsiniz doğru düzgün. Bunun verdiği bir özgüvenle herhalde bir rahatlamaya girildi. Yani mesela ben şunu gördüm Real Madrid eşleşmesinde. Ya Garuba tepede topu alıyor. Yani o top dağılımını Garuba sağlıyor. Ya asistten önceki pası veriyor ya da asist yapıyor. Yani Garuba son yani iki maçta hatta üç maçta hiçbir şekilde durdurulamadı mesela. Yani Garuba bahsettiğimiz oyuncu 2001'li birisi. 2002'li bir oyuncu. Yani burada Ergin Hoca'nın bence bir çözüm de bulması gerekirdi. Biraz da hani kenar yönetimin bu baskıya karşılık hani nispeten verememesi diyeyim. Yani çünkü biraz da iş orada mucizelere kaldı. Niye dersek işte Simon'un Real Madrid maçında gerçekten inanılmaz bir üçlüğü işte maçı getirdi mesela. Ben buna bağlıyorum biraz hani bu seviyelerde daha önce çok fazla yer almamanın verdiği bir nasıl diyeyim mahcubiyetin yanı sıra baskı kaldıramama durumu da hasıl olmuş olabilir.
Peki Okan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en başarılı Türk antrenörü, Avrupa'da kulüp bazında alınabilecek bütün kupaları almış Sayın Ergin Ataman. Bu baskıyı kaldıramamış mıdır sence? Ya da teknik heyetinde bir takım eksiklikler mi var kendisine yardımcı olabilecek personel arasında? Ne diyorsun bu konuda?
Şimdi Ergin Ataman'ın en çok eleştirilen olayı mola alma zamanlamaları.
Evet.
Bunu Galatasaray'da da gördük. Yani kendisi de zaten söylüyor mola alma olaylarını, molayı tasarruflu kullanmayı seven bir antrenörüm diye. Real Madrid maçında da aynı şekilde oldu. Yani molayı o fark 21'den 2'ye 3'e gelene kadar değil de 12-13'lere indiğinde almış olsa Real Madrid'in momentumunu, oyunu yavaşlatıp momentumu kırabilirdi, dağıtabilirdi. Yani bazı anlarda bir ufak konsantrasyon kaybı ekipte de olmuş olabilir. Kolay bir şey değil. Ama önemli olan bunun sonunu getirmek. Sonunu da güzel getirdiler. Yani artık daha alınabilecek kupa varsa çıkarsınlar yeni bir
kupa. Var, yeni çıkan kupalar var. Öyle ligin 15.sinin gittiği falan. Belki onlar kalmış olabilir Ergin Ataman'ın koleksiyonunda.
FIBA'nın kupaları kaldı, evet.
Fakat şöyle bir durum da var. Yani şimdi konu teknik heyete geldiği için söylüyorum. Bana kalırsa Euroleague çeyrek final aşamasına itibaren eleme gruplarının yıldız teknik ekibi kesinlikle Real Madrid'ti. Yani çünkü hiç oralarda görünmeyen bir kadroyla 20'şer 20'şer fark deyip 2-0 geri düştükten sonra Kroos Gustav Simon'un muhteşem bir üçlüğü, inanılmaz bir sayısıyla seriyi kaybeden Real Madrid'e ve Pablo Laso'nun ekibine sadece saygı duyulur ki zaman zaman kendisiyle dalga geçtiğimiz de olmuştur. Pablo Lolazo falan diye böyle çok çok daha güçlü kadrolarla hiçbir şey yapamadığını hatırlıyoruz çünkü Pablo Laso'nun. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Biraz hem kadro hem teknik ekip konuşulduktan sonra kadronun kullanım ömrüm konusundaki soru işaretlerimizi de dikkate alarak sormak istiyorum size. Burada önce de Furkan'a soracağım. Furkan, şöyle bir zihin jimnastiği yapabilmek adına soruyorum. Hani şu vadifler vardır ya. Ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı. Elbette spor tarihi bunun üzerinden okunmaz ama bence yine de düşünme açısından yararlı bir pratik. Bugün Efes'in elediği 3 rakibinden ikisi sene içinde çok büyük 2 tane guard kaybetti.
Evet.
Real Madrid Campazzo'yu kaybetti. CSKA Moskova Mike James'i kaybetti. Sence bu kayıplardan herhangi bir tanesi olmasa ya da ikisi de olmasa Efes yine de bu sene EuroLeague şampiyonu olabilir miydi bu takımları eleyip?
Ya zor bir soru bence. Hani senin de dediğin gibi vadiflerle çok okunamaz ama hani bunu düşündüğümüzde hani Mike James'i de hani CSKA'dan ayrıldıktan sonra biraz da Brooklyn Nets'e devam etti o performansına. Campazzo'yu zaten Denver'da da izliyoruz bir yerde ama bence daha da zorlaşırdı. Yani ben alamayacağına yönelik bir bahis oynayabilirdim öyle söyleyeyim. Yani çünkü şöyle söyleyelim. İkisi de çok büyük bir hücum silahı. Yani hani Mike James biraz daha savunma defoları olan bir oyuncu ama Campazzo savunmada da çok yıpratıcı en azından. Hani rakibini bırakmayan bir oyuncu hiçbir zaman. Çok radarları açık da bir oyuncu. Bence burada Real Madrid'in şansı biraz daha artar. Real Madrid'in Gabriel Deck'i de kaybettiğini unutmamak lazım. Hani hem Campazzo'yu kaybetti hem de Gabriel Deck'i kaybetti sezon ortasında. Hatta yani NBA için neredeyse sezon bitiyordu. Oklahoma'ya gitti. Yani son 4-5 maç için. Bence burada Real Madrid'in yani ciddi bir şansı olabilirdi hatta Efes karşısında. Yani favori Efes olmazdı bence. Öyle söyleyelim.
Okan sen ne dersin?
Kesinlikle doğru. Yani en basitinden Real Madrid'in Gabriel Deck'i kullanmak üzerine oluşturduğu hücum seti dahi var yani. yani bu kadar değer verdikleri, üzerine setler çizdikleri oyuncuyu kaybettiler. Üstüne Facho Campazzo inanılmaz derece saha görüşü olan, arkadaşlarını çok iyi oyuna sokabilen, yani Real Madrid'in esas problemi kaybetmesinin ve daha ileri aşamalara gelememesinin nedeni yönlendirici problemiydi. Yani oyunu alan, kuran, evet, Laprovittola bence de çok iyi bir guard. Hatta ben Laprovittola'nın zamanında Galatasaray'a gelmesi için bir şeyler de yapmaya çalışmıştım. Olmamıştı. Fakat ne Laprovittola ne de Fabian Cazor bir Facho Campazzo değil. Onun yönlendiriciliğini kapatabilecek, sübvanse edecek oyuncular değillerdi. Ve dikkat ederseniz J.C. Carroll da bayağı süre aldı o maçlarda. Hı hı. Yani J.C. Carroll genelde Real Madrid'de 8 dakika, 9 dakika oynar, 2 tane şut sokar. Bence yere gelir. Yani kilitlenmiş maçı, kilidi açmak için kullanılan bir oyuncudur ve eli çok sıcaktır her zaman. Yani J.C. Carroll'dan topu yönlendirmesini beklediler, topu getirmesini beklediler. Yani Real Madrid Dek ve Facho Campazzo olsa evet olayı dengelerdi. Yani Efes bu kadar favori gözükmezdi.
Ben bir parantez daha açayım.
Ceska tarafında da Mike James tek başına benim Avrupa'da en beğendiğim oyunculardan birisi. Hı-hı. Yani Mike James tek başına maç da alır, tek başına kupa da alır. Mike James çok kaliteli bir oyuncu. Onu kaybetmeleri de Ceska'ya tabii aynı şekilde yönlendirme konusunda problemler çıkarttılar. O topu Daniel Hackett falan kuruyordu yani. Ki Hackett kötü bir guard değil ama bir Mike James değil tabii ki.
Ben ufak bir şey söyleyebilir miyim burada abi?
Tabii.
Şunu da demek istiyorum. Hani Efes'in ilk iki Real Madrid maçından hani azade şekilde, yani Real Madrid'in işte kayıplarını hepimiz biliyoruz. İşte Gabriel de Campazzo gibi kayıpları oldu. İşte J.C. Carroll top yönlendirmeye başladı bir yerde. Bunlar aslında Efes'in çok dominant performanslar verdiği maçlardı ama bence bu çeyrek final ve Final Four içerisinde Efes'in aslında geçen sezonki Efes gibi oynadığı 3 çeyrek vardı. Bu 3 çeyrek de aslında final maçının son 3 çeyreğiydi, öyle söyleyeyim. Hatta son çeyrek gerçekten Efes gibi oynadı. Hani Larkin çok fazla içeri girdi, temas aldı. Micić çok baskın bir oyun sergiledi. Hani uzunlardan çok fazla bir verim alınma ama en azından o Micić Larkin ortaklığına dair en somut emareleri biz son maçın son çeyreğinde gördük. Yani bence bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bahsettiğimiz oyuncular Real Madrid'de veya işte Ceska'da Mike James olsaydı bu performans, final maçın son 3 çeyreğindeki performansı Efes'in sergilememesi halinde çok sıkıntıya düşerdi bence Efes. Yani başarısız bir sezon ile çok başarılı, mutlu sonla biten bir sezon arasında çok ince bir çizgide gittiler bence. Yani özellikle bu top 8'de, yani son 5 maçta öyle söyleyeyim.
Bu noktada bence bu hikayede yanan, ben de kendi görüşümü söyleyeyim, bu hikayede yanan İspanyol takımları oldu bana kalırsa.
Tabii.
Onu da şöyle detaylandırmak isterim. Şimdi Real Madrid'in şu anda elinde işte bir Garuba'sı var. NBA draftına girecek. Garuba'yı kaybedecek gibiler şu anda. Dolayısıyla bu sezon Efes'e zorluk çıkartan ama bu zorluğu da teknik heyet becerisi ve biraz da artık o son veteran yürekliliğiyle, işte Rudy Fernandez'lerle, efendime söyleyeyim J.C. Carroll'larla falan, böyle artık son bir iş için son gücünün son damlasına kadar şey yapan, uğraşan bir ekiple o zorluğu çıkarttılar ve en nihayetinde Final Four'a kalamadıkları bir sezon tek genç ve gelecek vadeden yıldızlarını da kaybedecek gibi görünüyorlar. Dolayısıyla Real Madrid bence gelecek seneye ciddi soru işaretleriyle başlayacak takımların başında geliyor. Bana kalırsa Efes de ciddi soru işaretleriyle başlayacak seneye, onu da söylemeliyim. Özellikle kadronun birinci ve ikinci adamından bir tanesi kadrodan kaybolursa, yani Miss için NBA'ye bir şekilde sezon ortasında ya da sezon başında NBA'ye gitme ihtimali bence hiç az değil şu anda. Çünkü oyun tarzı da özellikle set oyunu oynayan takımların hepsine çok iş yapabilecek bir oyuncu. Şimdi burada tabii yeri değil ama eğer Miss dün akşam Efes yerine şanlı Lakers'ımızın formasını giyiyor olsa şuradan çok daha fazla katkı verir. Muhtemelen Phoenix'i yenerdik yani. Şimdi dolayısıyla NBA takımları Miss'e el atabilir. Dolayısıyla hali hazırda zaten işte Tibor Pleiss gibi, Bryant Dunston gibi gelecek sezon ne vereceği çok da belli olmayan oyuncularla yolların ayrılma ihtimali düşünülürken, bir de bunun üzerine Misic kaybı olursa bence Efes için de gerçekten çok ciddi soru işaretlerinin doğacağı bir sezon. Fenerbahçe yine büyük soru işaretleriyle giriyor. Özellikle orada işte Danilo Barteller falanla olmayacak bu işin anlaşıldı. Tekrar bir yapılanmaya gitmeleri lazım. Kokoşko bunun için bence doğru isim ama ciddi manada daralmış bir oyuncu havuzundan da söz ediyoruz Avrupa'da. Dolayısıyla onlar ne yapacak bilmiyorum. Barcelona için de ben aslında durumun epey kötü olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu sene Euroleague'de en fazla maaş veren takım Barcelona'ydı.
Tabii.
Yani gittiler Mirotic'e 10 milyon bastılar. Son anda Gasol'ü falan getirdiler. O da gazoz kapağını oynamıyordur diye tahmin ediyorum. Aha. Dolayısıyla aslında çok pahalı bir kadroyla Euroleague finalinde de yenildiler. Euroleague şampiyonu olamadılar. Ve ellerinde yine benzer pahalılıktaki bir kadronun ucuz elemanları, yani işte Kyle Kuruç gibi, Bolmaro gibi elemanlarının da yine NBA yapma ihtimalleri var. Dolayısıyla Barcelona'da da personel başına, yani saha içindeki personel başına düşen maaş ortalaması artarken toplam yetenekten kayıp verecekleri bir sezon yaşanacak gibi görünüyor. Bana kalırsa burada gelecek seneye bir kayıpla değil, aksine kazançla başlayacak takım CSKA oldu.
Kesinlikle.
Neden? Şimdi ben mesela Okan'la basketbol konusunda benzer düşündüğümüz ama en çok ayrıştığımız oyunculardan bir tanesi kesinlikle Mike James. Mike James'e dair olan görüşlerimiz. Yani mesela işte zaman zaman PSG'den falan bahsederken Mbappe'den, Neymar'dan nasıl bahsediyorsam aslında Mike James'ten de öyle bahsediyorum. Yani sanki koskoca CSKA Moskova, koskoca işte Dimitris, Itudis ve ekibi sadece ve sadece Mike James el üstü şut sokabilsin diye top oynuyorlarmış gibi maçlar yaşanıyordu Mike James, CSKA Moskova'da.
Zor bir karakter bir kere.
Hem çok zor, yani oyuncu profili de çok zor. Psikolojik olarak idare edilmesi hiç kolay değil. Onları da hal tavrından anlıyoruz. Ve en nihayetinde Mike James'in gidişi, evet, yetenek olarak CSKA bakımından çok büyük bir kayıptı. Nitekim oralardan da biraz zor toparlandılar. Fakat bana kalırsa Mike James gittikten sonra yerine böyle acel tecel bir yine şutör, skorer guard almaya yönelmeyip eldeki oyuncularla onlardan maksimum verim alabilecekleri bir oyuna evrildiler. O oyunda şu: fizikli guardlar ve kanatlarla içeri yapılan penetreler üzerinden rakipten alınacak avantajlar ve bu avantajlar sayesinde potaya gidilmesi ya da dışarıda boş şut fırsatları bulunması. Yani CSKA son derece modern, bana kalırsa şu anda NBA'de de geçerli olan o meta diyor ya Kaan Kural. O metaya en uygun basketbolu oynayan takım olarak öne çıktı Final Four basketbolunda. Ve genel olarak Euroleague'de playoff'a kalabilmiş belli seviyenin üzerindeki takımlar arasında. Dolayısıyla bana kalırsa özellikle oyun olarak oyuncuya en az bağımlı oyunu CSKA Moskova üretmek zorunda kaldı Mike James gittikten sonra. Ve bu oyun üzerine gitmeye devam ederlerse bana kalırsa gelecek sezonu Euroleague şampiyonluğu favorisi olarak başlayacak takım da CSKA. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Okan, senden başlayalım istersen. Burada tabii Mike James'in kaybı değil, sadece biraz belki Clyburn'e de bir parantez açarak anlatmak istersin bize.
Mike James benim favori oyuncum. Mike James benim iltimas göstereceğim bir oyuncu. Fakat CSKA'da evet, yani Mike James gittikten sonra da organizasyonun kalitesinde yetenek olarak gözle görülür bir düşüş evet var. Ama takım olgusu içinde takım olgusuna dair olumsuz bir unsur olmadığını gördük. Orada yani şöyle söyleyeyim, bir tane pota altını domine eden bir uzun var. Orayı dağıtan bir uzun. Eskiden bunu Milano'ya gönderdikleri Sir Hines yapardı, Kyle Hines. Şimdi aynı şekilde devam ediyorlar. Johannes Voigtman'ı iyi kullanabiliyorlar dışarıdan. Şutu var. Milutinov aynı şekilde gelecek sezon oynayacak. İyi bir oyun kurucuları var. Yani Strelnieks aynı şekilde asist ortalaması iyi bir oyuncu. İşte Nikita Kurbanov var. Yani gayet iyi, gayet takım olgusu için ortaya konabilecek, o dinamikleri en iyi şekilde oluşturabilecek kadro var. İşte Clyburn aynı şekilde. Hackett yine bir takım için önemli bir karakter. Yani CSKA Moskova belki de yeni sezonda Hani kadrosuna ekleme yap, en az ekleme yapacak takımdır bunların arasında. Ha, Milano da aynı şekilde birkaç eklemeyle yine
Milano'ya da kalacaktır.
O da kalacaktır olayın içinde. Ama Ceska evet. Yani en az eklemeyle gelecek sezonun en büyük favorisi bence.
Şunu da belirtmek lazım abi. Mike James'ten sonra şey aldılar. Gabriel Lundberg'i aldılar. Yani sezonun son artık 2-3 ay için. Burada aslında Semih abinin dediğine destek olan bir şey söyleyeyim. Yani çok iddialı da bir isim değildi aslında Lundberg ilk geldiğinde. Yanılmıyorsam Zielona Goro'da oynuyordu.
Ya oradan... Bekleyeni veremeyen bir oyuncuydu bu zamana kadar. Beklentiler yüksekti de bir türlü olmamıştı.
Tabii yani bir türlü olmayan bir oyuncuydu ama Ceska'nın sistemine bence çok iyi eklemlendi bir yerde. Hatta yani Efes karşısında onun 5 faulli oyundan çıkması Efes için çok büyük bir nimet oldu son maçta. Yani
tabii bayağı sokmaya başlamıştı dışarı.
Tabii yani %44 ile falan üçlük atıyordu. Hem playoff hem de normal sezonda oynadığı maçları düşünürsek. Asist sayısı da yani 3 civarıydı galiba, ortalaması da 3 civarıydı. Yararlı bir guard ve hani Semih abinin dediği gibi Ceska'nın biraz da böyle oyuncudan bağımsız kendi düzeninde, kendi çarkları çerçevesinde işleyen bir sistemine bence gayet uyum sağladı.
Bu noktada bana kalırsa mesela CSK'nın oyunundaki temel değişimi ve Mike James ve oyuncu odaklı yaklaşımdan yapı ve oyun odaklı yaklaşıma geçişin bir diğer kanıtı da aslında Tornike Şengelya'nın oyunundaki düşüş. Bu konunun da bence konuşulması gerekiyor. Çünkü Şengelya CSK'ya alındığında gerçekten CSK'nın kadrosu bir anda hem içeriden hem dışarıdan vurabilen, sahanın orta sahanın ilerisine geçildiğinde her yerinden şut sokabilen, her yerine dribling yapabilen çok korkutucu, çok gerçekten ürkütücü bir kadroya dönüşmüştü. Fakat Tornike Şengelya oyun yapısı bakımından topu elinde isteyen oyunculardan bir tanesi. Yani ister 4 numara, ister 5 numara, ister 3 numara olarak konumlandırıp fark etmez. Aslında Tornike Şengelya'nın oyunu sırtı dönük oyuna çok bağlı. Ve kendi şutunu yaratırken bu şutu da daha ziyade alçak post oyunu üzerinden yaratıyor. Hatta yaptığı asistlerin birçoğu da yine alçak post oyunundan sonra rakipten aldığı avantajlar sonucu gelen servisler. Bu noktada belki biz ufak Şengelya sorunu bekliyor olabilir CSK'yı. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama bana kalırsa Şengelya CSK'ya geldiği oyuncudan çok daha düşmüş değerde bir oyuncu şu anda. O konuyu nasıl çözdükler onu hiç bilmiyorum ama bir şekilde Şengelya'yı da bu oyuna entegre edebilirlerse CSK gerçekten çok ürkütücü bir kadro. Ne dersin Okan?
Kesinlikle. Ben Şengelya'yı söylemeyi unuttum, aklıma gelmedi. Tornike Şengelya çok özel bir uzun oyuncu. Yani oyun içerisinde bir uzundan beklediğiniz her şeyi yapabilir. Dışarıdan şut atar, sırtı dönük oynar. Top bile dağıtabilme özelliği var bu adamın. Yani çok klas bir oyuncu, çok değerli ve Avrupa basketbolu için çok kıymetli bir uzun. Onun katkısını bir şekilde yukarı çekmeleri lazım. Zaten Itudis'in sevdiği oyuncu tiplerinden de birisi. Bu şekilde oyuncuları oyun içinde çekmeyi sever. Çünkü Tornike Şengelya kendini takım olgusundan üstün gören bir oyuncu değil her şeyden önce. Yani Toko Şengelya bir takımın, bir dişlinin parçası. Baskonya'da da böyleydi. Ona uygun olan sistemi oluşturduktan sonra o da sisteme en iyi şekilde fayda verecek en değerli parçalardan birisi. Ben kesinlikle Toko Şengelya'yı olayın içine Itudis'in bir şekilde çekeceğini düşünüyorum. Onlardaki önemli olan, yani şu an CSK kadrosunda görünen en büyük eksiklik topu yönlendirecek oyuncu eksikliği. Bunu da yapacakları eklemeyle mutlaka gidereceklerdir. Ondan sonra CSK dediğin gibi dosta düşmana korku salacak bir takım haline gelecek.
Peki o zaman Furkan'a sorayım. Furkan, sence Tornike Şengelya'yı bu oyuna eklemlemek için yapılması gereken ayarlama ne? Bir diğer soru da, sen olsan top yönlendirici olarak sahaya 15-20 dakika atıp Hackett'la rolleri ve süreleri paylaştırabileceğin bir Sergio Rodriguez formülünü düşünür müydün tekrar?
Abi bence bu yönde bir, yani Şengelya'yı değerlendirme kapsamında şunu düşünebiliriz. Yani Okan abim dediği gibi Şengelya bir yerde özel bir oyuncu nitelikleri kapsamında, ama Biraz maç içerisinde çok çabuk kopuyor. Yani o nasıl diyeyim, bir mental bir eksiklik var. Ben hani izlediğim maçlarda bunu çok fazla sıklıkla gördüm. Bence Şengelya'nın yani kariyerinin artık olgunluk döneminde bir oyuncu için bu çok fazla onarılabilir bir şey olmadığını düşünüyorum. Hem Şengelya'dan faydalanmak için ona biraz daha aslında belirli süreler verip hani yani kısıtlı süre demeyeyim, kısıtlı süre deyince biraz daha daraltılmış bir süre anlamına gelebilir ama belirli süreler içerisinde daha çok top kullanabileceği ve hani geri kalan dakikalarda da hani takımın bunun ekmeğini yiyebileceği ya da işte buradaki nasıl diyelim, kaçırdığı şutları, değerlendiremediği hücumları telafi edebilecek seviyede bir sürenin olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yani Şengelya'nın bazen savunmadaki defolarını da düşünecek olursak biraz daha net bir çember savunucusuna bence Ceska'nın ihtiyacı var. İkincisi olarak da Hackett gibi çok delici hem yani atletik bir guard, yani yaşına rağmen yani 34 yaşında yanılmıyorsam ona rağmen bir en azından şutu olan hani Sergio Rodriguez aslında modelleme olarak doğru ama bu modelde bir oyuncu benim şu anda pek aklıma gelmiyor açıkçası hani ama biraz daha böyle kanat oyuncusuna da çalan bir oyun kurucudan, top yönlendiriciden bahsedebiliriz. Yani benim aklıma burada şey geliyor daha çok. Mateusz Ponitka geliyor. Aslında sanki böyle Hackett'la beraber çok uyumlu bir ikili olacaklarmış
gibi. Şeye ne dersin peki?
Ya hem şutu var hem oyun görüşü de fena değil. Yani soğukkanlı da kalabiliyor. Dinliyorum abi.
Bu Zenit'in oyun kurucusu, ismini unuttum şimdi.
Magnus Eriksson mu?
Yok yok yok, kısa. Pangos. Kevin Pangos. Kanarya'da da oynamıştı. Kevin, hani Kevin Pangos şu takımı tutar mı sence? CSKA'da, Vadif olayı.
Dün akşam Barcelona'da olsaydı bence Barcelona'ya maçı kazandırabilecek bir oyuncuydu. Yani Higgins'ten başka bir top yönlendirisi olmadı. Nikolates'in hani ne kadar yetersiz kaldığını da gördük. Yani hani asist yapacak diye de bu kadar da tahammül edilmez bence. Hani Pangos cuk otururdu. Güzel bir modelleme
kesinlikle
bence.
Kesinlikle.
Peki. O zaman çok kısaca bir de...
Bir de orada ufak bir parantez açacağım. Toko Şengelya'nın savunma defoları dedi Furkan. Şengelya Austin D'ye benzemiyor mu ya? Yani hücumda mükemmel ama savunmada hep aksayan. Austin D de öyleydi. İnanılmaz bir şutör. İnanılmaz bir hücum silahı ama işin savunma kısmında piyasalarda yoktu.
Bence Şengelya çok daha sert oyuncu ya Austin D'den. Ama canı isterse.
Aynen öyle.
Tabii. Tabii yani fiziksel fark da var. Yani Austin Day 2-11 yani çok ince bir oyuncu. Şengelya biraz daha kalın bir oyuncunun olmasını da...
Defolar bakımından söyledim. Savunma defolu.
Tabii tabii. Yani hani...
Kuşkusuz ama savunmada ikisinden de bir soru işareti görüyordum.
Yani Day'nin savunması D artıysa Şengelya'nın da hani en iyi ihtimalle C artıdır. Hani arada
aynen öyle.
İki basamak fark var yani.
Peki o zaman hazır Sergio Rodriguez dedik. Her ne kadar benim Sergio Rodriguez kızıl meydana atama bekliyor şeyim sloganım pek alıcı bulmasa da ben çok kısa bir Armani Milano parantezi açmak istiyorum. Bana kalırsa Armani Milano her ne kadar teknik ekip bakımından çok güçlü olsa da oyuncu profili bakımından, özellikle oyuncuların yaşları bakımından yine kullanım tarihi geçmiş kadrolardan bir tanesi. Yani işte Jeremy Evans, Luigi Datome, Malcolm Delaney, Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Vladimir Mistov gibi oyuncuların hepsi 80'lerin sonunda ya da 90'ların başında doğmuş oyuncular ve artık yavaş yavaş kariyerlerinin pik noktalarında geride bıraktılar. Her ne kadar Kyle Hines bana göre Euroleague tarihinin en değerli oyuncusu olsa da yani gerçekten inanılmaz seviyorum. Yani gerçek bir winner ve Kyle Hines'i olan kazanıyor yani bu işi. Bu sene de yine Kyle Hines bir şekilde kendine Final Four'da yer bulmayı başardı. Fakat artık onun da yavaş yavaş zamanı geçiyor zaten. Eski enerjisinin de kalmadığı açık 34-35 yaşına geldiğinde. Sizce Armani Milano seneye buralarda olabilir mi Okan?
Ya çok güzel bir yerden girdin. Kadronun kullanım tarihi dedin. Yani saydığın isimlerin hepsi de 30 üstü artık kariyerlerinin sonlarına yaklaşmış isimler. Yani Vladimir Mitsov, bayılırım, çok severim. İnsan olarak da severim, oyunculuk olarak da çok severim ama Vladimir Mitsov size 20-25 dakika artık götürebilecek bir seviyede değil fizik olarak. Veya diğer saydıkların, Datome de aynı şekilde. Zaten Milano'nun maçlarına baktığımız zaman ön plana çıkan oyuncu bu saydıklarımızın dışında Shavon Dashilts'ti.
Kevin Punter de vardı.
Olmaz. Heh, Kevin Punter de aynı şekilde ama genellikle Shavon Shields üzerinden oyunlar geldi. Yani Milano'nun en öne çıkan oyuncusu Kyle Hines ve Shavon Shields'ti savunma. Savunmada Hines, ileride Shields. Yani Milano'da da bir evet, bilmiyorum Ettore Messina orada bir yenileme yapacak mı, pek yapacağını da düşünmüyorum. O da birazcık kapalı fikirli bir koç. İnandığı değerlerin uğrunda gidip hatalarını pek görmüyor. Yani işin yine tecrübeyle ben bu olayı götürürüm şeklinde mi yapacak ki benim düşüncem o şekilde devam edecektir ama Milano'nun da bir yenilen yapılanma ihtiyacı var. Buralarda olur mu? Bakalım, Bayern Münih iyi geliyor alttan. Zenit de aynı şekilde Çavuşoğlu ile çok iyi işler yaptı. Seneye de üstüne koymaya devam edecektir. Yani buralarda olur mu? Zor. Olur diyemem.
Furkan?
Ben de Okan abiyle benzer fikirleri paylaşıyorum. Yani Olimpia Milano'nun gelecek sezon net ve hani radikal bir kadro değişikliği yapmadan bu tip bir seviyeye tekrar gelmesi zor. Yani ben biraz Olimpia Milano'nda hani burada dediğin gibi son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmeye yakın oyunculardan oluşması bağında Efes'e çok benzediğini düşünüyorum. Yani Efes Pilsen'in şöyle bir hani durumu vardı. Hani diyorduk hani bütün oyuncular yaş ortalaması neredeyse 30 üstü diye ama hani bu oyuncuların kaliteleri de belli seviyelerde yüksekti. Yani Milano'nun sorunu hani bu kaliteyi hani zamanında göstermiş oyuncular ama hani oranın da biraz altında oyunculardan oluşan bir takımdan takım Milano. Bence bunun ceremesini çektiler, bunun sıkıntısını çektiler. Yani bir net değişiklik olmayan yani Kevin Punter, işte sezon boyunca Kevin Punter üzerinden, Shavon Shields üzerinden hücumlar hep yönlendi. İşte biraz da dediğim gibi Sergio Rodriguez'in de etkisi oldu. Ama bunun dışında yani Mitsov'u, Datome'si, işte Jeremy Evans'ı, hatta Michael Roll'u. Yani Michael Roll senelerce Türkiye'de oynadı. İyi bir oyuncu ama yani yaşı geldi 34-35. Onun da hani bir süresi doldu diyelim. Ya yani Malcolm Delaney'si ayrı. Yani ben radikal bir değişiklik bekliyorum açıkçası. Yani bu gerçekleşmeyen de hani bu gerçekleşir. Belki sağlıklı bir şekilde gerçekleşmez. Düşük buluyorum açıkçası Milano'nun tekrar bu seviyeye gelmesi. Bir de Okan abinin dediği gibi alttan Zenit ve Bayern Münih iyi geliyor özellikle ama Bayern Münih...
Yani Olympiakos da toplayacak. İlla Yunan takımları da tabii, düzelecek.
Tabii.
Öyle dipte kalmayacaklar.
Hani Bayern Münih Wade Baldwin'i kaybederse yerini doldurabilir mi? O biraz şüpheci kalıyor bende ama dediğin gibi yani aday çok. Milano'nun yerine aday çok.
Peki en önde gördüğün aday hangisi? Yani seneye Milano buralarda biraz zor olur dedik. Sence Milano'nun yerine kim gelir? Real Madrid mi, Fenerbahçe? Ya da sürpriz bir tahminim var yoksa? Çünkü ben geri kalan 3 takımın burada olacağını düşünüyorum seneye. Yani CSKA, Barcelona, Efes bu kadrolarını korusalar bile Efes tarihi geçmiş kadroyla bile yine Final Four'a gelir gibi geliyor bana. Sen ne dersin? 4. takım hangisi olur?
Bence yani oyuncularını kaybetse bile Real Madrid bunun için en büyük aday. Yani hem bütçesiyle hem de yani Pablo Laso hani çok fazla hani T'ye aldık belki ama bu ekip içerisinde, bu aday takımları içerisinde bence en somut hamleleri yapabilecek en azından basirete sahip takım. Ben Real Madrid'de aday görüyorum.
Okan?
Real Madrid'de aday görüyorum. Gönlümden geçen Fenerbahçe, o ayrı bir konu. Ama Real Madrid'i şöyle aday görüyorum. Real Madrid şu andan itibaren geçtiğimiz günlerde Poirier'i aldılar. Yani gelecek sezonun kadrosunu kurmaya imzalar atmaya başladı. Real Madrid eksikliklerini tespit etmiş, aksiyon almaya da başlamış. Bu yüzden Real Madrid bir adım önde. Mesela Fenerbahçe'de bir seçim olacak. Galatasaray gibi orada da seçim olacak. Seçim bir zaman kaybı illa oluşturacaktır.
Ama
yeni
orada
sezonun bütçesinde
Gerardini olacak, var abi
belli
ya.
Belli değil. Tamam. Gerardini var. Mauricio Gerardini'ye saygımız sonsuz ama Fenerbahçe'nin yeni sezon bütçesi ne olacak? Fenerbahçe hangi oyunculardan çıkacak? Hangi oyuncuları bulacak? Avrupa pazarında artık oyuncu portföyü de daraldı. Çünkü birazcık kendini göstereni hemen NBA gelip alıyor elinizden.
Tabii.
Yani koca Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü Real Madrid'tir. Tak tak diye iki tane yıldızını NBA sezon ortasında aldı. Real Madrid hiçbir şey yapamadı bunu. Yani oyuncu havuzu da daraldı. Bu yüzden Real Madrid bir tık daha önde. Hani iki Türk takımı olsun tabii ki çok isterim ama realist olmak gerekirse gerçekten Real Madrid bir tık daha önde gibi.
Evet, ben de Real Madrid'i daha önde görüyorum. Fakat bu Real Madrid'i önde görmem kesinlikle Fenerbahçe'nin durumuyla alakalı değil. Bizzat Real Madrid'in durumuyla alakalı. Real Madrid bütçe olarak ve yönetici ekip olarak şu anda Avrupa'nın en stabil ekibi herhalde. Yani ne antrenörü tartışılıyor, ne çok öyle başkanı tartışılıyor, ne bütçe konusunda bir soru işareti var takımda. Bu belirlilik başka hiçbir takımda yok. Yani şu an mesela CSKA, İtudis beraberliği devam edecek mi bilmiyoruz.
Sözleşme imzaladı. Yeni sözleşme imzaladı yakın zamanda.
Ha, bir sorunlar vardı, bir sıkıntılar vardı. Orada arada bir çalkalanabiliyor. Barcelona Yasikevicius'ta devam eder gibi geliyor bana. Ama mesela bütçeler aynı yerlerde olur mu seneye? Kaldı ki Kuriç'i kaybederlerse nasıl yaparlar, nasıl doldururlar orayı, onu çok bilemiyoruz. Bu bakımdan Real Madrid çok, yani var olan stabilitesi sayesinde bana da gelip bu sene Euroleague'de olmayan takım, Final Four'da olmayan takımlar arasında en doğal Final Four adayı gibi geliyor. Her ne kadar gönlüm Fenerbahçe, bir parça da Maccabi'yi oralarda görmek istese de, çünkü yani her Türk basketbol severin bir şeyi var diye düşünüyorum. Yani Maccabi basketboluna bir ilgisi var diye düşünüyorum.
Hızlı hücumlar, dış şutlar.
Yani bu
değişmeli alan savunmaları.
Bu sene çok oralarda değillerdi ama çok küçük birkaç tane ayarlama ve katkıyla da oralarda olabilirlerdi gerçekten.
Kesinlikle. Yani gelecek sezon için Maccabi de evet göz önünde değillerdi ama o Sprapulus'la beraber gelecek sezon onlar da illaki sağlam bir yapılanma yapacaklardır.
Evet, ama yine de işte Real Madrid, Real Madrid diyoruz. Neyse,
tabii ki.
Bütün takımları ultra objektif bir şekilde değerlendirdikten sonra artık birazcık objektiviteyi kenara bırakıp biraz Efes, biraz Anadolu grubu Tuncay Özilhan, biraz da Sayın Halil Ergin Ataman övmek istiyorum diyen var mı?
O kadar başlasın bence.
İyi, ben başlayayım. Ya ben Ergin Ataman'ı İlk nerede gördüm? İlk Ülker'in başındaydı galiba. İlk Ergin Ataman takımı izlemeye başladığımda Ülker'in başındaydı. Ülker CSKA ile oynuyordu. Babam beni götürmüştü Abdi İpekçi'ye. Yani ilk orada görmüştüm. Ondan beri de Ergin Ataman takımlarını takip ederim. Elimden geldiğince takip ederim. Beşiktaş'tayken de ettim. Galatasaray'da zaten Galatasaray'ın içindeyiz. Efes'te de, önceki Efes dönemlerinde de. Ergin Ataman her zaman olayı iddiadır. Yani Kofti'den durmaz. Ya ben burada durayım demek için durmaz. Yani azıcık aşım, kaygısız başım, yoluma bakayım tarzı bir insan değildir. Bulunduğu yerin seviyesini daima yukarı çekmeye çalışan bir insandır. Efes'e ikinci gelişi, yani Perasovic sonrası geldiğinde de durum aynı şekilde. Efes hatırlayın, harap olmuş bir Efes vardı.
Tabii.
Yani Anadolu Efes kulübü menajerlerin oyuncu haline gelmiş bir durumdaydı. Bir menajerin oyuncusu geliyor, aynı menajerin oyuncusu gidiyor, aynı menajerin antrenörü geliyor, gidiyor. Yani Efes'te ne olduğu belli değildi. Ama Ergin Ataman'la beraber çevre tamamen değişti. Burada dediğimiz gibi olay dönüyor dolaşıyor. Sonsuz saygı duyduğum Tuncay Özilhan'a geliyor. Ya helal olsun, vallahi alkışlamak istiyorum. Şapka çıkarıyoruz kendisine. Yani yıllardır çok güzel bir basketbol organizasyonuna sahip ve bunu bıkmadan, usanmadan desteklemeye, bu oyuna katkı sağlamaya devam etti. Çok büyük antrenörler, çok büyük oyuncular çıktı Anadolu Efes'ten, Efes Pilsen bünyesinden. İnşallah bu devam ederek ilerleyecektir, devam edecektir. Ergin Ataman için söyleyecek bir şeyim yok. Yani hoca, insan olarak, kişisel olarak çok sevdiğim, antrenörlüğüne de bayıldığım, risk almayı seven, kaybetmeyi haz etmeyen, olduğu her yerde kazanmak için her şeyi yapan, yani Galatasaray'da yaşadığı zorlukları hepimiz biliyoruz. Kendisi playoff'tayken seneye bütçe düşecek vesaire diye açıklama yapan başkanlar vardı. Altını kazan yönetim kurulu üyeleri vardı. Ya inanılmaz şeyler yani, böyle kıymetli bir antrenör.
Kendisine küfreden taraftar grupları vardı, değil mi?
Tabii tabii. Hadi kesinlikle.
Onlara, Ona bir şey demiyorum. Ben işin yönetim kısmına bakıyorum. Yani başkan ve yöneticiler. Fatih Altay da bugün demiş yani tebrik ediyorum kendilerini diye. Hakikaten öyle yani, tebrikler. Yani böyle değerli bir Galatasaraylı basketbol adamını Galatasaray'dan uzaklaştırmak büyük bir çaba, büyük bir özen gerektirirdi. Sağ olsunlar bunu da yaptılar. Yani işin kazananı Efes oldu. Yani umarım hoca da artık bir 7 veya 10 sene içerisinde bir NBA yapar. Yani onun NBA'de çalıştığını görmeyi gerçekten çok isterim.
Furkan, sen ne dersin bu konuda?
Abi ben biraz takvimi geri sarmak istiyorum. Mart 2017'ye bir dönmek istiyorum. Ergin Hoca'nın Galatasaray'ın başında çıktığı son Euroleague iç saha maçı Abdi İpekçi'de. Okan abi hatırlar, beraber gitmiştik zaten Baskonya maçına. O maçta yani çok çirkin olaylar yaşandı. Yani o taraftar grubu, adını anmak istemediğim, yani adını anacak kadar kıymet vermediğim bir taraftar grubu, haddini bilmez insan yürüyü, eşinin, dostunun, ailesinin yanında, karşısında hocaya yani yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız küfrettiler. Tribünde insanlarla kavga ettiler. Yani 50-60 yaşındaki insanlara tekme tokat kavga çıkardılar. Bu tip insanlar, yani yönetim işleri de bir kenara, yani bu tip insanlar hocayı biraz da Galatasaray'dan ayırdı. Yani Galatasaray her ne kadar parasız da çalışırım dese de hocanın çalışsa dahi sağlıklı bir çalışma ortamı olmayacaktı bir kere. Bence hoca çok iyi bir zamanda gitti. NBA'ye hani bazı takımlar, işte San Antonio Spurs'a gitti, Golden State Warriors'a gitti. Burada Steve Kerr'le, Greg Popovich'le çalıştı, idmanları izledi. Kendine bir reset attı diyelim. Bir 6 ay boyunca, hatta 8 ay boyunca kendine iyi bir reset attı. Aralık 2017'de Efes'e geldiğinde hani çok kötü bir takım vardı ortada. Yani ben birkaç tane isim sayayım. İşte Tony Douglas, ondan sonra Sonny Weems, işte Ricky Ledo, Justin Doelman, Josh Adams, Eric McCollum, Edo Muric, yani Derrick Brown.
Baraç hala kadroda mıydı, gitmiş miydi?
Efendim?
Baraç hala kadroda mıydı?
O yoktu.
O yokmuş diye hatırlıyorum.
Stanko Muric'in hiç bitmeyen kontratı.
Bir, çünkü bir Baraç yakışırdı yani sanki şu yani, gruba.
Ya ben hani şey, ilkokul şey ortaokuldaydım. Stanko Baraç'ın kontratı devam ediyordu. Üniversiteye geçtim, hala devam ediyordu. Yani öyle bir kontratı vardı Baraç'ın. Yani birbirine hiç benzemeyen, birbiriyle hiç mantıklı bütün oluşturmayan bir kadro vardı. Onunla sezonu bitirdi bir şekilde. Hatta şeyi de yendi yani, Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe olduğu zaman da Obradoviç işte yine zirveye oynadığı zamanlardı. Fenerbahçe'yi yendi. Yani sadece 3-4 ay içerisinde inanılmaz bir dönüşüm yakaladı ve yani Euroleague finaline çıktı. Yani bu gerçekten her hocaya nasip olmaz. Yani böyle bir gelişim, böyle bir ilerleme, böyle bir hırs. İşte Ergin Ataman, Gökhan Taşdemir galiba eski yardımcısıydı. Okan abi de sık sık işte
Gökhan abi, evet.
O demecilik oluyor. Ergin Ataman bir dava adamıdır, bir rekabet adamıdır. Yani onun olduğu yerde bir rekabetçiliğin hani o davanın, inancın, umudun olmayacağını söyleyemeyiz. Her zaman vardır. Bence Ergin Hoca'ya dair söylememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani şurada ufak da şunu söyleyeyim. Galatasaray basketbolu maalesef hem yapısı hem yönetici kadrosuyla, anlık yönetici kadrosuyla Ergin Ataman gibi üst düzey bir koçu hak etmiyor. Yani kimileri, hani biz her zaman isteriz işte Galatasaray'ın başına gelsin, işte yarım kalan bir hikayemiz var, devam edelim, tamamlayalım diye, ama biz taraftar olarak bunu söyleriz. Ergin Hoca çok üst düzey bir antrenör ve Galatasaray seviyesinden çok çok yukarıda artık. Yani Galatasaray şu durumuyla hak etmiyor Ergin Ataman'ı. Ergin Ataman çok daha fazlasını hak ediyor ve inşallah, umarım NBA yaptığında bir görürüz. Yani bir Türk koçun NBA yapmasını çok isterim. Yani çünkü muadillerinden hiçbir farkı yok. Yani NBA'de ondan iyi diyebileceğimiz koçların sayısı sınırlı bence. NBA çok farklı bir yer ama coaching bakımından ondan iyi diyebileceğimiz koçların sayısı da sınırlı. Ben dünya gözüyle Ergin Ataman'ın NBA yapmasını isterim yani. Yani konferans sonucunda oynayan takım da olsun, bir Ergin Ataman imzasını görmek isterim orada.
Ya o sonuncu, konferans sonunculuğunu oynayan takımı bile zirveye getirmek için mücadelesini veriyor orada.
Kesinlikle, kesinlikle ya.
Ki çok güzel bir noktaya değindin sen. Bir 6-8 ay Amerika seyahatleri yaptı işte. Golden State Warriors'ta kaldı, Miami Heat'le kaldı, San Antonio Spurs'ta. Oralarda oyununa gerçekten çok farklılıklar ekledi ve o perspektif sayesinde Efes'in dönüşümünü sağladı. Efes kendisi de söylüyor işte NBA seviyesinde basketbol oynuyoruz 2 yıldır diye. Hakikaten öyle. Ve onu
Kesinlikle.
gerçekten o seyahatler olmasa muhtemelen sağlayamayacaktı. Çünkü
Ya
belli bir kalıbın dışına çıkamıyordu.
hoca çok yıpranmıştı bir kere. Onu da söylemek lazım. Yani Galatasaray'da koçluk yapmak çok kolay değil maalesef. Yani Efes'te hocanın sadece saha için odaklandığını görünce neler yapabildiğini görüyoruz. Yani Galatasaray saha için birçok şeyle uğraşmak zorunda kaldı. Kolay değil. Bence bu kafa rahatlığı biraz işte mental olarak güçlenmek hocaya çok yaradı en başında. Yani taktiği bir kenara
Kesinlikle.
bırakıyorum. Bu mental rahatlık bence hocayı önemli bir yere taşıdı. Davasının peşinden gitmeye zaman buldu. Öyle söyleyeyim.
Ya doğru, burada ufaktan bir parantezde genel menajer Alper Yılmaz, Alper abiyi açmak lazım. Çok kaliteli, kalifiye bir ekibi var. Onlara da selam olsun. Sezon boyunca, önceki sezon da dahil, müthiş işler yaptılar. Yani ne bir Anadolu Efes'te işte ödenmeyen maaş okumuşuzdur, duymuşuzdur. Ne başka bir sorun
Ya
duymuşuzdur.
takım içi huzursuzluk bile duymadık yani öyle söyleyelim.
Mükemmel bir organizasyon, yönetim, organizasyonel şema var orada. Tuncay Özilyan'dan en aşağı kadar. Harika bir emek verdiler. Bu emeğin karşılığında alınması lazımdı. Şükür aldılar. Gerçekten hepsine teker teker tebrikler yani. Teşekkürler.
Evet, bu noktada ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tuncay Özilhan'dan başlayarak Ergin Ataman hakkında. Şimdi öncelikle benim arkadaşlarla, eş dost arasında, bazen öğrencilerle falan sohbet ederken çok dert yandığım bir konu var. Bizim ülkede bir şekilde vatandaşlık, kardeşlik, kandaşlık duygusunun ben yaratılamadığını düşünüyorum. Ve ciddi manada birbiriyle kavgalı, birbiriyle husumetli birçok insan grubundan müteşekkil bir milletiz. Ve bu durumun kanıtı, birçok kanıtı var ama bu durumun konumuzla ilgili kanıtı da bana kalırsa şu. Ülkemizin zengini, ülkemizin kapitalisti, ülkemizin patronu kendini ülkeye borçlu hissetmiyor. Kendini ülkeye borçlu hissetmediği gibi aksine birkaç kişiye iş verdiği için ülkenin ona borçlu olduğunu hissedip her türlü ayrıcalığı, hakkı, affı kendine istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Türkiye'de spora, sanata, kültüre, öğrencilere yani eğer ki zengin grupların desteği olmazsa sadece devletin desteğine kalmış gruplara ve sektörlere özel sektör desteği çok az Türkiye'de. Mesela şu anda Türkiye'nin bir bisiklet takımı yok. Bir profesyonel böyle atıyorum yani birkaç milyona kurabileceğiniz çok nitelikli dünya turlarına katılabilecek en azından haftalık turlara katılabilecek bir bisiklet takımı kurabilecek ve ülkenin tanıtımına da Cumhurbaşkanlığı turundan başka alanlarda da büyük katkı sunabilecekken böyle bir şeyiniz yok. Neden? Çünkü buna sponsor olacak kimse çıkmıyor.
İsrail'in
Mesela
bile var
Türkiye'de bir
takımı.
evet mesela Türkiye'de bir örnek verelim. Bir açık kütüphane yok, bir dijital kütüphane yok. Atıyorum Koç Vakfı'nın, Sabancı Vakfı'nın, bilmem ne Vakfı'nın sponsorluğunda mesela veri tabanlarını içeren, çeşitli veri tabanlarını, sosyal bilimler, pozitif bilimler alanlarında veri tabanlarını içeren bir açık kütüphane yok. Üniversite öğrencileri kullanabileceği gibi. Mesela üniversite öğrencilerinin açık dijital kütüphane erişimi kendi okullarının imkanı kadar. Yani ODTÜ öğrencisine ODTÜ ne verebiliyorsa, Sıtkı Koçman öğrencisine Sıtkı Koçman ne verebiliyorsa onlara sahip öğrenciler. Ve bu yüzden de eşitsizlikler de sürekli artıyor. Sanatta da sporda da öyle pek fazla ilerleyemiyoruz. Halbuki şunu görüyoruz. Aslında futbol dışı branşlarda ciddi yatırım ve doğru planlamayla çok büyük başarılar elde etmek mümkün. Bugün Türkiye kadın voleybolunda bir dünya markası. Çok net. Dünyanın en kalifiye voleybolu Türkiye'de oynanıyor kadınlarda. Neden? Kafayı takmış bir tane şirkete bakar. Kim o? Eczacıbaşı. Eczacıbaşı girdi. Fenerbahçe, işte Galatasaray falan zaten bunlar büyük kulüpler. Bir
Vakıfbank.
şekilde ondan sonra Vakıfbank, Güneş Sigorta bir şekilde olaya el attılar ve muhteşem 2-3 tane takımımız oluyor her sene. Bizim ve en az yarı final görüyorlar Avrupa kupalarında. Ligde de zaten rekabet düzeyi çok yüksek. Basketbolda da bunu yapan Anadolu grubu. Anadolu Efes ve Tuncay Özilhan. Gerçekten yani çok büyük bir çıkarı olmadan yani belki tabii ki Efes markası ve Anadolu grubu bir sempati yaratıyordur buradan ama bunun maddi alana devşirildiğini ben çok zannetmiyorum. Harcanan paraların geri dönüşünün olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla aslında buna sponsorluk ve Türk sporuna destek olarak bakmamız mümkün. Kesinlikle kutuplaştırıcı olmayan tavırlarıyla, spora verdikleri önemle, desteğin büyüklüğüyle ve bu işi gerçek profesyonellere teslim edip harcanan paranın karşılığını almak için en doğru yolu seçecek akıl ortaya koymalarıyla bence Anadolu grubu ve Tuncay Özilhan çok büyük bir alkış hak ediyor. Kesinlikle. Ve demin bahsettiğim o ülkesini, kendini ülkesine karşı borçlu hissetmeyen zengin grubundan kendini ayırdığı için de Tuncay Özilhan'ı bir patron olarak da tebrik ediyorum. Bu anlamda kendisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gelelim Halil Ergin Ataman'a. Şimdi siz tabii çok güzel anlattınız falan. Ben sadece tek bir ekleme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Ergin Ataman'ın rakip taraftarlar arasındaki, gerçi zaten ona rakip bir tane camia var. Rakip camiadaki taraftarlar arasındaki lakabı Gergin Ataman, biliyorsunuz. Bence güzel, yaratıcı da bir lakap falan. Ve bu ama aynı zamanda ne kadar yanlış bir lakap olduğunu da bugün bir kere daha görmüş bulunuyoruz. Ergin Ataman, Türkiye'ye bu ikinci bir İtalya macerası var. Ülker'den ayrıldıktan sonra bir İtalya'ya gidiyor. Sonra tekrar geri dönüyor. 2007-2008'de Beşiktaş'ta geri dönüyor olması lazım Türkiye'ye. Kabaca evet. 14-15 sene diyelim. Bu 14-15 senelik antrenörlüğünün ustalık dönemi olarak adlandırılabilecek dönemde elinde bulunan kadrolarda en az bir ama çoğu zaman birden fazla oyuncuyu olduğundan çok daha değerli hale getiren, değerine değer katan, adeta kendi ligi ve kendi profili dahilinde süperstar performansı alan bir hoca. Yani Ergin Ataman'ın saha içinde yaptıklarına falan çok değiniliyor, çok anlatılıyor, çok analiz ediliyor haklı olarak, fakat bence yeterince hakkı verilmeyen alanlardan bir tanesi de kesinlikle oyuncu ilişkileri. Zaten çeşitli podcastlerde de buna benzer şeyler söylüyoruz aslında başka teknik direktörler hakkında da. Yani özellikle belli bir seviyenin üzerindeki takımları ve belli bir seviyenin üzerinde ücret ödenen kadroları idare etmek teknik taktikten daha çok belki de bir insan ilişkileri yönetimi meselesi. Ve Ergin Ataman bu insan ilişkileri yönetiminde inanılmaz bir hoca. Yani kesinlikle bence yani Türk antrenörlerin en az başarılı olduğu konu budur. Yani teknik taktik konusunda falan bir eksikleri olduğunu zannetmiyorum. Bence ilişki yönetiminde çok büyük problemlerimiz var futbolda da basketbolda da. Ergin Ataman kesinlikle bu problemin dışında bir hoca. Yani elinin deyip de ona iyi niyetle gelip de kesinlikle performansını çok aşıp kariyerin en iyi dönemini yaşamayan oyuncu yok gibi bir şey. Ve bunu da en son yine son örneği Larkin ve Mitsic ikilisi.
Yani Larkin özellikle yani.
Yani Larkin obsesif kompulsif bozukluğu olan, kaygı problemleri olan, bir şut kaçırdığında onu aşmakta bile günlerce zorlanabilen bir oyuncuyken Larkin'e nasıl bir ortam hazırlandı ki Larkin Final Four yarı finalinde sahada ruh gibi gezinirken finalde son çeyrekte bize maçı getiren oyunculardan bir tanesi oldu. İşte size ilişki yönetimi. İşte size insan ilişkilerinin önemi. Yani bu anlamda bence Ergin Ataman'ın birçok konuda hakkı veriliyor. Fakat bu konuda yeterince hakkının verilmediğini düşünüyorum. Ben de bu konuda hakkını vermek istedim. Evet beyler, var mı eklemek istediğiniz?
Benim eklemek istediğim bir ufak bir husus var abi. Onu söylemek isterim. Yani Ergin Hoca her zaman hakkı verilmeyen hocaların başında gelen bir isim. Yani bu en tepeden verilmiyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Hani isimlerden bağımsız biraz da hani yani bir federasyon başkanı kendisine ya milli takım ya Galatasaray diye şart koşarken kendisinden sonra gelen Ufuk Sarıca'ya yani böyle bir şart koşmamıştı. Yani Ufuk Sarıca'dan bağımsız söylüyorum. Ufuk Sarıca da önemli, kıymetli bir antrenördür. Yani.
Yok, o teklifin amacı Ergin Ataman'ı Galatasaray'dan koparmak olduğu için gayet normal böyle şart.
Yani tabii ama bu hazımsızlığın yani 4 sene 5 sene sürmesi de çok manidar. Yani dünkü kutlamada kutlama tweetinde diyeyim Ergin Hoca'nın adının bir harfinin bile geçmemesi artık bazı çevreleri bu başarının nasıl zorladığını, nasıl ürküttüğünü görmek güzel oldu açıkçası. Bunlar sadece fragman diyelim. Ergin Hoca çok daha fazlasını gösterecektir umarım.
Okan, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Furkan'a paralel şekilde Toto Wolff söylüyor ya, Mercedes'in 7 kere üst üste şampiyonluğundan sonra. Yani more to come diyor, devamı gelecek. Aynen öyle, Ergin Ataman bundan sonra hız kesmeyecek, devamı da gelecek. İnşallah yeni başarılar, yeni şampiyonluklarıyla gururlanmaya devam edeceğiz.
Evet, ben de bu temennilere katılıyor ve inşallah bundan bir yıl sonra Tau Tematik'in 7803. bölümünde de yine bir Efes şampiyonluğu, Efes Euroleague şampiyonluğu konuşma temennisiyle sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ederim beyler.
Ben teşekkür ederim
için.
Abi.
Rica ederiz.
Tau Tematik'in 2. bölümünde Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunu konuştuk. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.